Tolstoy insanın özündeki iyilikle yaşadığını söyler. Özümüzde bir iyi niyet vardır zaten, iyilik halimiz vardır ve bununla yaşarız. Bir de tüm topraklara sahip olma hırsı vardır. Bunun tam aksi olarak. Yaşarken ihtiyacı olan toprak parçasının sadece 1 metre 80 kare santimetre olduğunu söyler bir de. İnsana çok toprak gerekir mi sorusuyla bir öyküsü vardır aslında. Beni çok etkileyen bir öyküdür. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Arzusu büyük bir toprağa sahip olma gibi bir şey aslında ama bu kişi şunu anlatır bize. Eline geçtikçe daha fazlası istemeye başlıyor. İşleri sürekli büyütmeye çalışan ve asla tatmin olmayan kahramanımız var burada. Gücüne güç, toprağına toprak atmaya çalışıyor. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? BBC'de böyle sürekli röportajlar falan oluyor ya, bir tanesine denk geldim. Ben de geçen ölümle ilgili bir soruydu. Hatta ölüme çok yakın hastanede olan insanlar ve yine işte ölüme çok yakın olmasa bile yaşlı olan insanlardan sormuşlar böyle. Röportaj yapmışlar onlarla. Ve soruları şu olmuş: bu yaşamda en büyük pişmanlığın nedir diye. Şimdi bunlar tekrardan bakmışlar, kendilerini düşünmüşler ve bu hayata gelseydin tekrardan ne yapardın, pişmanlığım ne oldu diye düşünmüşler. Ve neredeyse hepsi aynı sorulara cevap ver. Yani aynı cevaplar olmuş hepsinde. İki tane cevap. Bunlardan bir tanesi ilk olarak daha az umursamak. Bu var ya, benim bu son 5-6 ay içerisinde çok ilke edindiğim bir şey. İlke olarak da umurumda değil ilkesi mesela. Böyle bir ilke var mıdır acaba? Bilmiyorum ama hakikaten umurumda değil ya. Hani bazı şeyler tabii ki de. Bu şey değil ya, sorumsuzun teki. İşte bu ne ya, vurdum duymaz. Böyle bir şey değil. Bazen bu canım omuzlarıma, hepimiz öyle, canımız omuzlarımıza o kadar yük koyuyoruz ki, o kadar yüklerimiz oluyor ki hiç farkında olmadan. Yani bunu illa böyle büyük yükler olarak algılamamamız gerekiyor sanırım. İşte okul yükü, iş yükü, aile yükü değil. Bazen minor yükler, mesela gün içerisinde yapılması gereken şeylerin yükleri omuzlarında duruyor. Ya da toplumun senden bekledikleri, başkalarının senden bekledikleri, statü kaygısı. Şu yaşıma kadar geldim, işte ne yapacağım? Okulu bitirdim, bitireceğim, ne yapacağım? İşte işim, daha aynı yerde duruyorum sürekli işimde. Bir gelişme yok. İnsanlara sürekli gelişiyorlar, ben gelişemiyorum gibi gibi, değil mi? Ve bir noktada umurumda değil. Hakikaten umurumda değil. Yani ben bu hayatı yaşamak istiyorum. Sadece bu hayatı yaşamak istiyorum. Evet, elbette umursamazlık anlamında değil. Yani çalışıyorum da, hepimiz çalışıyoruz. Ama başkası benim hakkımda ne der? Statü var mı yok mu? Statü arzum hiç yok zaten. Statüm var mı yok mu? Ya da ileride şu olacak mı, bu olacak mı, şuna sahip olacağım mı, olmayacağım mı? Yani gibi gibi. Başkaları benim hakkım ne düşünüyor olması umursamamak. Bu yaşlı insanlar, röportajı vermiş insanlar hepsi bunu demiş arkadaşlar. Yani şu an kesinlikle yaşlı bir insan umurumda değil desen kesinlikle böyle bir dayak yersin yani. Ne umurunda değil ya, git şunu bilmem ne al getir bana ya da şunu yap vesaire bilmem ne. Eskiden daha çok olurdu da şu an geliştik güya. Ama bu cevabı veren hepsi yaşlı insanlar. Yani bunlar hepsi 70-80 üstü insana diyormuşlar. Umurumda değil deseydim keşke zamanında. Keşke umursamasaydım demişler. Bilmiyorum yani, çok tam öyle dönemindeyim. Her anlamda öyle bir dönemindeyim. Giyisi anlamında umurumda değil. Ne giy, başkası ne der diye düşünmemek. Kadınlığımla ilgili, düşüncelerimle ilgili, statüyle ilgili her şey. Bu hayat hiçbir zaman kendimiz için yaşamıyoruz zaten. Hep bir başkasının onayı için. Bu arada onay almak kötü bir şey değil. Zannımca. Ya ben öyle düşünüyorum. Onaysız bir insan yaşayamaz. Yani onay almadan insan yaşayan bir insan var mı hiç? Ben öyle insanlık tarihinde görmedim. Bakın, felsefe tarihini geçtim. İnsanlık tarihinde görmedim. Onaysız hiç kimse. Nietzsche biraz böyle bir gitmiş. Onaysız yaşarım demiş. Hatta onay reddetmiş bir ara ama o da sonunda gitmiş, kitap almış ve onay almak için bunu yapmış tabii ki de. Marcus Aurelius işte takdir edilmeyin vesaire bilmem ne diyor. Ama gidiyor o da onay almaya çalışıyor yani. Dolayısıyla kötü bir şey değil zaten. Ben keşke Nietzsche'ye de Marcus Aurelius bütün zamanında onay almamış bütün filozofları, düşünürlerini hepsine onaylayabilsek şu an. Onaylanmak kötü değil. Tabii başka bir konu ama onaysız yaşayabilen insan sadece yok ve bunun için eğer yapılıyorsa da bazı şeyler yapılması normal bir şey. Burada önemli olan kendin için bir yol. Bak onay önemli değil. Kendin için bir yol çizdin mi? Yoksa başkalarının sana çizdiği ve onu doğru olarak kabul ettiğin bir yolu mu ilerliyorsun? Geçen de bahsettim hani annenin, babanın, hocanın, osunun, busunun çok iyi idealize ettiğin kişilerin yoluna mı gidiyorsun? Yeni keşiflerde hiç bulunmuyor musun? Acaba sen ne katarsın? Acaba senin bakış açın nedir? Yani bunu genişçe ele almak gerekiyor. Tabii farklı bir konu belki bu ama. Şimdi röportajın ilk sorusu bu. Bu yaşlı insanlar, teyzeler, dayılar, dedeler hepsi de umurumda değil demişler. İkincisi de şu olmuş. Cevap yine benzer bir şey. Daha çok sevdiklerimle zaman geçirmek ve anı biriktirmek. Yani anı biriktirmek ya. Hani hakikaten yine bakın yaşlı insanlar canların birim. Onları asla eleştirmiyorum da sanki böyle sürekli eleştiriyormuşum gibime geliyor. Yaşlı insanlar mesela şeyi de eleştiriyor ya, normal haliyle anlamadıkları ya da anlam veremedikleri şey olabilir. İşte bu Instagram'dır, telefondur, sürekli fotoğraf çekmektir, telefondan başını kaldır vesaire. Bunu biz de bazen eleştiriyoruz da. Ama demişler ki en çok anı biriktirirdim ya. Hani bol bol anı biriktirirdim. Tabii ki de anıdan kasıt sevdiklerinle ya da tek başınayken bile biriktirmek ama gerçekçi bir anılar. Çoğu zaman ihmal ediyoruz. Neden biliyor musunuz? Mesela anı biriktirmeyi, sevdiklerinle zaman geçirmeyi neden ihmal edersin? Şimdi burada sorunun cevabı çıkıyor. İnsana çok toprak gerekir mi sorusunun cevabı. Çünkü biz gerçekten ama gerçekten çoğu zaman şunu düşünüyoruz. Ya şuna sahip olayım. Çok güzel bir evim, arabam, işim ya da her neyse o arzuladığın şey. O zaman sevdiklerimle daha iyi ve daha kaliteli zaman geçiririm ben, biriktiririm. Bunu düşünüyorsun. Ve kendi başına da deneyimlemek istemiyorsun aslında. Hep gözün daha iyisinde çünkü. Ne sevdiklerine ne de öylesine. Yani biraz para biriktireyim. Şöyle bir şunu da yapayım, bunu da yapayım. Sevdiklerimle güzel bir böyle 5 yıldızlı bilmem kaç yıldızlı artık oluyorsa otelde tatilimi yapayım. Çünkü anı biriktirmek hep böyle bir daha iyisi olması gerekiyormuş gibi düşünülen bir şey oluyor. Burada hikayede anlatılan karakter aynı bu işte. Aynı biziz. Aynı bizim gibi olan insanlar. Gün bitene kadar işaretleyebileceği kadar arazinin kendisine verileceği söylenen köylü adam büyük bir açgözlülükle, bakın çok büyük bir açgözlülükle yürür yürür ve toprak kazar. En sonunda yorularak düşüyor ve ölüyor. Ve kendisine kalıyor biliyor musunuz? Kendisine sadece vücudunun sığacağı kadar bir toprak kalıyor. Yani söylenen şey neydi ona? İşte kral mı neydi artık o adam? Şey söylemişti yani gün batana kadar şu kadar araziyi şey yaparsan kazarsan sana veririm yani demişti yani o toprağı. Yani kısaca anlatıyorum da şu an ben. Ve dolayısıyla açgözlülüğünün sebebiyle ölüyor adam. Hayatımızdaki gerçekten eşyalarını olsun, para verip aldığımız tüm gereksiz zımbırtıların karşısında ölüm size geldiğinde duyacağınız aciziyet iliklerimize kadar hissedebiliriz yani o zaman. Ve o üzüntü. Yani gerçekten bana göre de İnsan neyi eksikse ona kavuşma ümidiyle yaşar. Keşke bu eksiklik sadece maddiyat olmasa sadece. Hepimizin hayalini kurduğu bir şeyler vardır muhakkak. Bakın benim de var. Ben kesinlikle ruhi bir insan ve böyle göklerde sürekli işte manevi olarak kendisi geliştiren spiritüel bir işte insan değilim. Benim de maddi birçok arzularım var herkes gibi. Ama bu farkındalığı sık sık uğrayıp şey yapıyorum. Kendime hatırlatıyorum. Bak buradasın, buradasın. Şu an andasın. Onlar yok şu an. O maddiyat gerçek değil. Hele de Türkiye şartları vesaire diyorum kendime. Gerçekçi onları hatırlatıyorum ve o maddiyata ulaşabilme arzusu içerisinde şu anımı, gerçekte yaşadığım anımı anlamlandırmaya ve bunu ötelememeye çalışıyorum. Bilmiyorum yani, hani unuttuğum çoğu zaman oluyor tabii ki de. Bir gün hayal gerçekten gerçekleşecek. Sabırla, inatla, bazen yorularak, bazen düşe kalka olmayacak değil yani. Tabii ki de olacak. Tabii ki de hepimizin hayalleri gerçekleşecek. Gerçekleşsin zaten, ama işte o bekleme anı. Bilmiyorum. Yani şöyle bir şey oluyor. Çünkü sen beklediğin ana kadar bir bakıyorsun 40, 50, 60 bilmem kaç yaşına gelmişsin. Tam bu bizdeki o röportajı veren insanların cevabı gibi oluyor hayatın. Bir, diyorsun ki çünkü başkaları için yapıyoruz ya bunu biz çoğu zaman, hani. Başkalarını umursamazdım diyorlar yani, umurumda değil derdim. İki de dersin ki keşke ben sevdiklerimle öylesine bir zaman geçirseydim, sevip sevilseydim. Avcı toplayıcı topluma bakıyorsun mesela eskiden beri. İnsanlar daha az çalışıyormuş mesela. Hani çok daha az, 3-4 saatini çalışıyor ve çok dinleniyorlardı yani. Diyorsun ki mesela seneler geçti, bilmem ne kadar zaman geçti. Değişmesi gereken bir şey olması gerekiyor. Ben de çok dinlenmek istiyorum. Çok daha güneşli, toprakla, ne bileyim gökyüzüyle zaman geçirmek istiyorum. Çok çok normal bir isteğim bu benim. İnsanlık daha iyisini istemeye başladı değil mi, bu değişti yani. Her şeyin iyisine ulaşma çabası içerisinde emek vererek şu an günde 10 saat çalışır hale geldik. Neden? Ben de bunu kendime soruyorum yani, diyorum ki bazen şu bilgisayarın başından bir kalkıp mesela bir, ya ben yine yapıyorum mesela, kendimi şey gömmek istemiyorum, bilmiyorum bu kadar da gömülebilecek bir şey değilim, birey değilim. Sık sık çıkarım, yaparım bunları ama bilmiyorum, daha iyisine ulaşacağım şeyi kafasında oluyor bazen, ben de tabii ki de herkes gibi. İşin kötü tarafı hiçbir zaman tam anlamıyla en iyiye ulaşamıyoruz. Çünkü sistem en iyisini sen istedikçe ve ona ulaştıkça bunu besleyen bir şey oluyor ve her şeyin bir üst versiyonu vardır. Her şeyin bir üst versiyonu vardır. Sen şu an bir odalı, bir artı bir ev istiyorsun. Onu elde ettikten sonra şöyle para kazanıyorum ya, gelmişken şöyle bir tane bilmem ne arsa alsam, oradan da bilmem ne gelse, yatırım kafası. Düşünüyorsun ki ben çok akıllıyım, ben zekiyim ya, yatırım yapıyorum. Böyle yatırım yapıyorum. İşte emekli olduktan sonra bana böyle para gelecek. Hiç çalışmayacağım, çok rahat. Ya sen emekli olup olmayacağın daha ne kadar zaman var? Sen gençsin şu an. Yani bilmiyorum. Ya şu an çünkü bu yatırım kafası mesela çok şey olan, pohpohlanan şey oluyor ya. Hani tabii ki de yatırım yapmayalım demiyorum yani, yapalım ama varsa elinde zaten bir şey, artık maddi olarak sahip olduğun bir şey varsa onunla yetinmeyi de bilmek gerekiyor. Şükrünü de, minnetini de. Daha çok kolaylaşan bir hayata dönüşmüyor çünkü bunlar sürekli istedikçe. Her şeyin bir üst versiyonu hep gelecek. Ya evi geçtim, arabaya geçtim. Daha iyi bir Titan bile üst versiyonu var. Siz ne diyorsunuz yani? Gerçekten artık ya bir Titan'a bakıyorsun mesela, diyorsun ki ha, şu Titan iyidir, ben bu Titan'ı alayım diyorsun yani hani. Ayakkabıdır, pantolondur yani, neyse her neyse yani. Onun bir üst versiyonu var. Yani daha iyisi var, daha iyisi var. Daha iyisinin zaten en iyi markaları vesaire var. Yani ben açıkça söylemem gerekirse bundan da hiç utanmam ama ben hayatım boyunca eşya, giysi, her şey dahil her şeyimi %90, ya abartmıyorum bakın, %99 hatta abartmayıp deyip abartmam, %99'u ikinci el. Ya her şeyim ikinci el oldu. Bu tabii ki de bana hak kazandırmıyor. Sabah akşam ikinci el alıp durmak gibi bir şeyim de yok ama hani ne bileyim, en azından ikinci el olduğu için kendimi biraz da olsa iyi hissediyorum o konuda. Bilmiyorum. Daha iyisine ulaşma arzusu olmuyor bir de. Şunu körüklemiş oluyorum. Gerçekten törpülemiş oluyorum. Körüklemek ne ya? Törpülemiş oluyorum yani, en azından hani daha üst ne olabilir ki yani, zaten ikinci el almışım yani, bunun üst versiyonu var mıdır? Yani üst versiyonun dibinin dibini almışım zaten. Geçen bir öğrencim, ah var ya, çok ilham aldım ben buna. Öğrencim şey diyordu, ölmeden önce görülmesi gerekenler listem var diyor. Nedir dedim senin ölmeden önce görülmesi gereken listen? Daha ben kendi günlük listemi bile zor yazarken, insanlar İngiltere'de ölmeden önce görülmesi gerek. Ama bu hep böyle şey olur ya, hani etrafta ölmeden önce görülmesi gereken liste. Ama insanlar bunu yazmaz yani. Bu adam gerçekten yazıyormuş düzenli olarak. Yani bu değişiyor bu arada her sene. Ölmeden önce görülmesi gereken listesi değişiyormuş bazen ya. Yani gereksiz deyip çıkarıyormuş. Ölmeden önce bu görülmez diyormuş. Bazen daha tam şunu ölmeden önce bu şunu görmek istiyorum dediği şeyler varmış. Ne biliyor musunuz? İşte meşede bir ayı görmek ya. Bu kadar basit yani, çok yakın değil diyor. Hani böyle bir korkarım belki diyor. Hani hocam böyle çok da o kadar da yakın olmasın ama biraz mesafe olmasını isterim. Hani gözlemlemek istiyorum diyor. Ölüm korkusuyla yüzleşmek istiyorum ayı sayesinde. Ya yani ölmeden önce bunu görmek istiyor. Ve iki tane şey varmış zaten. İkinci şey de Japonya'da bir adada, ismini unuttum adanın. Çok güzel böyle bir ada fotoğrafını gösterdi. Çiçekleri falan böyle bayağı müthiş. Google'da fotoğrafını gösterdi bana. Ancak Google'da görebiliyorum ben zaten. Gitmiş oraya da hani çok şeye girememiş. Adanın şey o çiçekli şeylerine girememiş taraflarına. Diyor ki hani o adaya, o şey çiçekli olan yerlere giremedin diyor. Göremedim diyor onları. O çiçekleri yakında görmek istiyorum diyor. Onları koklamak. İşte orada saatlerce uzanmak istiyorum. Ya ben o kadar minnet doldum ki, o kadar şükran içinde oldum ki gerçekten. Zaten sık sık bunu yaşıyorum işimle ilgili, çok şükür ve teşekkür ederim ya, ben bu farkındalığı kazandırdığın için. Bana bu farkındalığı belki 10 sene sonra ancak kazandırırdı birileri ama hani sen bana böyle şey, gerçekçi bir deneyim ya, hani adam bunu demir yollarında mühendis çalışıyor. Bu arada şey de değil yani, çok artist falan düşünürsünüz bir şey, felsefe falan asla değil yani. Hani günlük yine 8-9 saat çalışan birisi yani bu insan. Ve böyle ilham verici şeyler yapıyor ki, bunu da yapıyor bu arada gerçekten. Geçen bir tane adaya gitti. Çok farklı bir ülkede, çok yani bir tek kaplumbağa görmek için o adaya gitti yani. Bunun için yaşıyor hayatı ya, ne kadar hoş bilmiyorum yani. Bu sene ben de böyle ölmeden önce yapılacaklar istemi yapacağım. Umarım. Bilmiyorum ne yazarım artık oraya ama çok garip geliyor bana. Yani tabii ki de bir ayı olmaz. Hele de Japonya'ya gidip de o çiçekleri sadece koklamak ölmeden önce yapmam gereken bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ama ben de bir marjinal yönlerim var yani. Yani onları ortaya koyarım. Bilmiyorum. Şimdi bunları da ortaya koyunca hani bu öğrencimin bu bakış açısını vesaire diyorsun ki gerçekten ya, ama gerçekten insana çok toprak gerekir mi? Hani bak adamın hiçbir şey yok. O da bu arada kirada kalıyor. İşte bir sürekli anlatıyor bir şeyler. Hani bakıyorum onların hepsini mesela, bakıyorum hayatlarına. Hani Türkiye ile ilgili sorun değil. Türkiye burada övmek için demiyorum kesinlikle ama sorun Türkiye ile ilgili. Sorun bizle ilgili bir şey. Bizim kafamızda biten bir şey gerçekten. Yüz binlerce insan avucu içi kadar bir yere toplanıp üst üste yaşadıkları toprak parçasını çirkinleştirmek için ve güçleriyle çalışmış olsalar da bunlar için, yani üzerine hiçbir şey yetişmesin diye her yanına taş dikiyor mesela. Ve sonra bunu o çok güzel çok güzel işte rezidans bilmem ne deyip orada mesela yaşamaya başlıyoruz. Filizlenen çiçek görmüyorsun. Havayı, taşı, kömürü, petrolü yakarak ellerinden geldiğince kirletilmiş çevrede ve ağaçlar kesilmiş, tüm yani habitat yok olmuş. Ben de oh ne güzel ya, rezidansta kalıyorum böyle işte, asansör mis gibi falan bilmem, işte Amerikan mutfak olsun, daha ne oluyor, rezidansı nedir üstünlüğü bilmiyorum ama bunu diyorsun. Ama sonra da belirsiz bir sürü duygular içerisinde doğadan kopmuşsun ya, hani onu şey yapamıyorsun çünkü ayrıdını edemiyorsun. Bilmiyorum, insanoğlunun gerçekten ilk öğrendiği şeydir yaşamak. Biyolojik açıdan evet, gerçekten yaşamanın formülü gayet basittir. Yani bu kadar rezidans mezidans da değil yani, sudur, besindir, oksijendir. Karbondioksit gerçi bizde de şu an oksijen kalmadı. Bu üçü olduğu sürece insan yaşar. Fakat insan yaşamının bir vazifesi vardır, bir amacı vardır, bir ideali vardır. O da anlamı geçti mesela, bir ideal vardır. O da ruhunun ona emrettiği üzere daima yaşamaya değecek bir şeyler aramak. Onu bulmak, onu keşfetmek. Bakın keşfetmek gerçekten, birileri bunu yapıyor diye değil. İşte bilmem kimin bilmem nesi şunu yapmış. Çok iyi para kazanıyor. Ben de gideyim onu yapayım değil. Bilmem kimin bilmem nesi gitmiş, şunu yatırım yapmış. Bir koymuş, beş almış. Ben de gideyim günde bu kadar saat çalışayım, bir koyayım, beş alayım 20 sene sonra. Mesela bilmiyorum, mesela Van Gogh ömrü boyunca yaşamının bir amaca hizmet etmesini düşünüyormuş mesela. Bu onun için bir hayat biçimi zaten. Hayatı için daima yararlı bir kimse olmayı istedi. En büyük isteği buydu. Bu Emel'e gençlik yıllarındayken zaten fanatik duygularla biraz böyle vaiz olmayı amaçlamak istemişti. Daha sonra işler istediği gibi gitmedi ve ressam tam 30 yaşından sonra, tam 30 yaşından sonra başladı ressamlığa. Yani Van Gogh'un, ben bilmiyordum bunu bu arada, ben de bunu yeni öğrendim. 30 yaşından sonra zaten başlamış, sadece 37 yıl yani. Çok şaşırdım yani, 37 yıl yaşadığını düşünürsek bu epey geç zaman. Yani 30 yaşına başlamış, zaten 37 yılda yaşamış. Geç zamanda gerçekleşen bir eylem olmuş ama ressam itiraf ediyor zaten. Ressam deyip duruyorum çünkü Gogh, Van Gogh, okay. Van Gogh itiraf ediyor, tamam. Şeye itiraf etmişti. Bu konuda çok fazla hayıflandığını, yani daha zamanında başlamak istemiştik. Keşke zamanında başlasaydım falan diyordu. Toye'ye bir mektuplar denilen bir serisi vardı Van Gogh'un. Şu mektubunda şunları yazmıştı. Onu yazmıştım ben, bir yere okuyayım oradan. Dünyanın beni ilgilendiren tek bir yanı var. 30 yıl üstünde yaşadığım bu toprağa karşı duyduğum belirli bir borç ve yüklendiğime inandığım bir görev. Duyduğum bu şükran borcuna karşılık desen ya da resim bırakmak istiyorum geride. Bir takım sanat akımlarının hoşuna gitmek için değil. Gerçek, içten insancıl duyguları dile getirmek için. İşte yaşamdaki tek amacım bu. Yani bir takım sanat akımlarının hoşuna gitmek değil, başkaları için asla değil. Bakın diyor, hani başka insanların hoşuna gitmek değil. İçten insancıl duygular bunlar hepsi. O kadar. Bu hedefler Van Gogh'un olsun ya da genel görüyoruz zaten, düşünürlerin çoğusunun hedefler doğrultusunda gittiklerini görüyoruz. Ayırt eden şey şu oluyor, bizi yetersizlik hissettiren şeylerden bir tanesi bence. Hedefler aslında bizi hani yaşamdan uzaklaştırıyor eğer biz buna süreç dahiline bakmazsak. Bunu biraz daha böyle şey olarak baktığında, idealler olarak baktığında, çünkü hedefler hani doyurulmaz şeyler oluyor ya çoğu zaman, hani doyamıyoruz yani, bu hedefleri bir koyuyorsun, bir üstünü istiyorsun, bir üstünü, bir hadi bunu, hadi onu, hadi onu. O nedenle ideal olunca, zaten ulaşamayacağım diyorsun kafasıyla, ideal olunca çok daha rahat bir yol izleyebiliyorsun. Yani ama ideal olsun, hedef olsun fark etmez ama ulaşmak değil. Çünkü hedef, adı üstünde ya, hedef. Ona ulaşacağım ben. Hani kaçış hedefi şudur benim, ona ulaşacağım. İdeale ulaşma zaten mümkün olmadığı için ulaşmıyorsun ve o hedefler hiçbir zaman nihai hedef olmuyor. Bütün hayallerimiz bu hedefler üzerine, evet, kurulabilir, olabilir. Mesela hedeflerin üzerine, ideallerin üzerine, şöyle hayalim var, böyle hayalim var ama işte o hayallere de, o hedeflere de odaklanınca yolculuğu unutuyoruz. Sonra dolayısıyla anımızı, toprağımızı, güneşimizi, havamızı doyasıya yaşayamıyoruz. Hakikaten doyasıya yaşamıyoruz ya. Ben ne bileyim, haftada 2-3 çıkarım böyle, öyle az buz değil yani, Nietzsche'den de ilhamlandım da ben bu konuda, ama bayağı bir yürürüm yani, bol bol yürürüm böyle şeyde, toprağı hissedebileceğim alanda. Ve bunun için o kadar mutlu eve dönüyorum ki, hiçbir şeye para harcamadan evden kahvemi yapıp çıkıyorum böyle bir cimrilik yani. Hiçbir şeye para harcamadan bunu yapıp eve dönüyorum ve herhangi bir kahveye ya da işte ne bileyim, ne diyelim, bir yere gidip para harcayacağım şey, evet oradan zevk alırım, bakın zevk almayayım demiyorum ama bunun yerini vermezdi yani, kesinlikle bunun yerini hiçbir şeye vermiyor yani. O içtenliğin, o doğanın bana ait bir şey olduğunu fark ediyorum gerçekten, aidiyet duygumun. Hikaye bu arada, ben ne kadar birbirinden bağımsız ilerliyorum onu fark ediyorum da bu hikaye Tolstoy'un hikayesi. Tolstoy'dan aldım hikaye. Aldım derken yani oradan özetledim. Bu aralar Tolstoy üzerine çok düşünüyorum, okuyorum, bir şeyler yapıyorum. Geçen hatta Tolstoy'un mezarını, fotoğrafını paylaştım. Ay, beni çok etkiledi ya Tolstoy'un mezarı. Ben ilk kez görüyorum mezarını. Ben bu aralar her düşünürüm mezar fotoğraflarına bakıyorum. Saçma bir sebep var. Sebebi şu, ben kadavraya imza attım 5-6 sene önce. Kadavra olunca da mezarın kolay kolay olmaz senin artık. Bütün bedenen, organların, her şeyin artık tıp öğrencilerin elinde oluyor. Ve onlar istedikleri gibi seni Ben buna zaten okey oldum da hani sorun değil yani. Ama dediğim gibi neyse o bir mezar güzel yani. Tolstoy'un mezarı güzel. Ne güzelliği ne onu söyleyeyim. Bakın isteği gerçekleşmiş adamın. Dünyanın en güzel mezarı bence. En etkileyici, en duygulandırıcı mezarı. Böyle mezara bakıyorsun diyorsun ki ya bu bir düşünürüm mezarı gerçekten ormanın ortasında. Böyle dikdörtgen bir toprak yığını. Sadece toprak yığını o kadar. Üstüne full ot. Yemyeşil. Çiçekler açmış. Yani fakat böyle bir bakıyorsun ne bir haç var ne bir mezar taşı var. Ne de birkaç kelime var. Ne üzerinde Lev bilmem ne bilmem ne. Tolstoy işte Nikolayevich falan hiçbir şey yazmıyor ya. Hiçbir şey. Tolstoy'un yattığı ile ilgili bir şey bile yazmıyor orada. Hani orada bir Tolstoy'un yattığı ile ilgili bir şey olsa insanlar herhalde bir şey değişik bir şey yaparlar. Bu büyük adam adının yazılı olmadığı bir mezar istiyordu zaten hani yaşamda bedenle değil ruhta olduğumu fark etmek istiyorum sürekli diyordu zaten. Ölüm benim için yoktur. Ben ruhen varım diyordu. Sadece bedenden kurtulmuş gitmiş o kadar yani ruhen hala da yaşıyor. Bilmiyorum yani gerçekten böyle baktığında o mezarına mutlaka bakın ben sabitlerim yine Instagram'da onu. Ancak Tolstoy mesela sadece bu mezarıyla ilgili değil beni etkileyen şey. Bir diğer şey de ya ölümünün 100 yılında sonra zaten Rus Ortodoks Kilisesi onu affetmeyeceğini açıklamıştı mesela. Aforoz etmişlerdi biliyorsunuz Tolstoy'u. Neymiş? Kendisi işte reddetmiş dini. Dine çok zarar vermiş. Kilise kurallarına göre gömülmesini istememiş. Hani sırf mesela bu mezarından dolayı aforoz edilmiş. Yani gerçekten oysa Tolstoy dini gerçekten çok yaymıştır. Dini birleştiren bir şey olarak görüyordu. İnsanları birleştiren bir şey olarak görüyordu. Ve dini bu şekilde yaymaya çalışıyordu. Yani çok küstü zaten Tolstoy. Gerçekten çok küstü yani. Artık bana öğretilmiş onların hiçbirine inanmıyordum diyordu ve kendi başına sıfırdan ahlaki kurallarını kurdu. Yani normalde şunu diyordu çünkü Tolstoy kaç yaşıma kadar diyordu ya? 18 yaşıma kadar mı diyordu? Öyle miydi sanki? 18 yaşıma kadar diyordu. Ben dini takip ettim. İşte etrafımdaki insanların düşüncelerini takip ettim. Biliyorsunuz zaten hani aristokrat bir aileden gelir Tolstoy. Ama hep böyle köylü bir yaşamı istemiş. Yani o kadar malikane vesaire yani öyle böyle değil ya. Bayağı zengin bir aileden geliyordu. Ama ömrü bir daha full böyle hep. Ben bu full kelimesini nereden öğrendim ya? Son bir haftadır full full deyip duruyorum. Neyse. Hep böyle şey istiyordu yani. Köylü yaşamı olsun işte böyle bir doğa içerisinde daha sade ama eşi öyle değil tabii eşi böyle daha böyle bir zengin daha böyle bir malikane havası vesaire ve böylelikle eşiyle çoğu zaman magazine girdim ben şu an ya neyse ama bu Tolstoy magazini çok etkileyicidir ya ben onu bir gün anlatmak istiyorum yani gerçekten eşiyle olan şeylerini. Bilmiyorum ya. Bu dedikodu magazin vesaire gibi bir şey de değil, tarafından değil ama düşünürlerin bu ilişki yaşantıları beni çok farklı etkiliyor. Hani yapamıyorlar. Hiçbirisi gerçekten hiçbir düşünürün doğru dürüst evlilik hayatı yok. Bir sevgilisi, bilmem nesi falan. Yani bunlara bakaraktan çok şey karamsar oluyorum da neyse. Dolayısıyla bu bütün toprakla ilgili ve nefisle ilgili özet olarak şunu söyleyebilir belki. Hakikaten oturup nefsimizi nasıl eğitebiliriz bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Şu an bunun üzerine çok büyük bir sektör kurulu. İnsan istekleri sınırsız. Beş odalı ev, saray gibi ev. Gün olur sığamazsın içine yani. Eşyaların çoğalır. Eşyaların çoğaldıkça işte bilmem kaç odalı ev. Altı odalı ev, yedi odalı ev. Var mıdır öyle evler bilmiyorum. Vardır yani. O kadar kısıtlı ki hayallerim. Neyse. Sonra araban da bir üst modeli. İşte kıyafetlerin daha pahalısı vesaire. Elindeyken de işte kadirini de kıymetini de bilmezsin yani. O nedenle mesela bunların hepsine tamam nefis vesaire de ama şey çok önemli. Anla ilgili şükranını bildirebilmek. Tolstoy yine şunu söylemişti. Bu beni çok etkilemişti. Her insan mutlu olamaz diyordu. Çünkü gereğinden fazla özler dünü. Yine hak ettiğinden fazla düşünür yarını. ve hiç hak etmediği kadar bilinçsizce yaşar bu günü. Her insan mutlu olamaz. Çünkü gereğinden fazla özler hayatından çıkanları. Hak ettiğinden daha çok, daha büyük umutlarla bekler hayatına girenleri ve asla göremez yanı başındakileri. Onun eserleri gerçekten bence muazzam. Mutlaka bakmamız gerekiyor. Ben bazılarını okumadım zaten. Okumayı düşünüyorum. Tutunduğu her şey sonrasında o yaşamında şey çok anlamsız bir boş geldi. Bu dinle olan tavırlarından dolayı ve eşiyle olan sorunlarından sonra. Anlamsız ve boş çıksa da karakter mesela tahlillerine bakıyorsun onun kitabında. Sorguladığı konularda bütün insanlar için örnek olmaya devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani tüm bunların sonucunda yine de şu oluyor. Mesela Tolstoy hiçbir zaman şunu yap, bunu yap, bunu yap, 5 kural, 6 kural demez yani. Hayatı anlatmak için bir amaç değil. Araçtır zaten, bunu savunuyor ve hayatın anlamını vermez, kilidi vermez. Zaten onun için hayatın anlamı yoktur bence. Nasıl bakmamız gerektiğini öğretir ve bunu öğretirken yine de sorgulamamız yoluyla oluyor bu. Yani biz kendimizi sorguluyoruz. Hiçbir zaman bize bir değer inşa etmiyor. Ben okurum. İnsan neyle yaşarı, sen de okursun. Ha bak, sen de okursun. Ama çok farklı çıkarımlarımız olabilir orada. Sorgulamalarımız farklı olabilir. Hemen her şeyi sorgulamamızı sağlar çünkü. Farklı dünyaları önümüze koyuyor ve seçimi her zaman okuyucuya bırakıyor. Bunun bilincinde olmak çok güzel onu okurken. Gerçekten şey düşünüyorsun çünkü şu an bu kitabı bitirirken şu ideale sahip olacağım düşüncesi olmuyor insanın kafasında. Çünkü hayatında bununla yüzleşmiş bir insan oldu. Hayatının anlamını bulmak için çalışıp durdun, evet, Tolstoy intihar etmemek için evindeki tabancayı bile, halatı bile mesela evinden uzak bir yere sakladı, biliyor musunuz? Yani o kadar çok çokça yani istedi ki intihar etmeyi, artık toplumdaki bu başkaları düşünce, ötekileri vesaire, yani onları çok yorulmuştu. Yaptığı tüm hataları bizzat kendi elinle yaptığını düşünüyordu. Çok çabaladı, evet, ve sonrasında anlamlı olmadığını düşündü. Yani hayatın anlamı yok dedi. O kadar çabadan sonra. Olabilir. Yani en azından bunu şu an bizim okumamız çok büyük bir şükür sebebimiz olabilir. Tolstoy'a. Tolstoy, teşekkür ederim. İsteği gerçekleşmemiş. Evet, burası dünyanın en güzel, en etkileyici yeri değil şu an yaşadığımız yer. Anlam olmasın. Yani anlamsız olsun hayat, ama en azından anı düşünmek insanı iyi hissettiriyor. Planlı yaşamak o nedenle çok iyi bir şey değil ya. Bilmiyorum, ben hani şey değil bu arada, to-do list anlamında değil. Yani günlük planlamayı yine yaparım, hani bunu şey değil anlamda değil demiyorum. Mesela atıyorum 5 sene sonra, 10 sene sonra şunları olacak hayatımda gibi bir şey. Şu an sahip olamıyorsun çünkü hiçbir zaman öyle. Çünkü bilemiyorsun ki sene, bir sene sonra senin isteklerin nasıl oluşacak. Ve şey oluyor yani, çünkü planladıkça sen mesela hani hayatını planlıyorsun. Hani bazı şeyleri çok isteyebiliriz bu arada. Ama hani olsun, şu an manifest döneminde, bu Amerikan filmleri de bunu çok tetikliyor bu arada bence kesinlikle. Hollywood filmleri olsun. Netflix mesela. Ben Netflix'im yok mesela benim. Benim ne çok şeyim yokmuş ya, ben ne kadar fakirmişim. Mesela benim Netflix'im yok, hiç takip etmiyorum. O nedenle tetiklenmiyorum çok şükür. Ama çok tetiklediğini biliyorum. Her şey değil, bütün içerikleri, ama genellikle tetikliyor. Mesela sürekli bir koşturma şeysi. İşte işe koşturma, elinde sabah bilmem kaçında uyanıp kahveyle böyle işte şey işe hemen koşturuyorsun. Business havası çok havalıymış gibi geliyor vesaire. İşte çalış çalış çalış çalış çalış, çık spor, belki spor yok vesaire bilmem ne. Yani bu şekilde böyle bir seferber olma hali ve anı hiçbir şekilde yakalayamamak iyi bir şey olarak bu satılıyor tabii ki de, hani şey değil, tükenmişlik sendromu olarak, burnout vesaire, imposter, hiç öyle şeylerden bahsedilmez. Hani bunları yapmazsan olmayacakmış gibi hayatın yok yani, sanki yani bunlar olmazsa. Bir şeylere, evet, ben de mesela inanıyorum gerçekten, ileride şu olsun bu olsun, hayatımda şöyle değişiklikler olsun. Ama mesela hiçbir düşün, mesela Freud'un kendisi 4 yıl boyunca üniversiteye çalıştı. Ama hiçbir zaman hani bu üniversiteyi bitireceğim de şöyle psikiyatri bilmem ne, şöyle kitabı yazacağım, böyle yazacağım demedi yani. Sadece o an işte o üniversite dönemindeyken ona çalıştı. Hani bazı şeyleri istemek çok güzel bir şey. Çok istekli olabilmek, hayal kurmak vesaire, ama İşte bu manifest olayları çok hadi olsun, hadi olsun, şimdi olsun vesaire derken gerçek yaşamı unutuyorsun ve bir illüzyondaymışsın gibi yaşamaya çalışıyorsun. Oysa hayat bir tesadüfler yani, hani Bunu Engin Hoca'nın kitabından okumuştum. Bitirmediğim için söyleyemiyorum tabii. Sadece bunu hatırlıyorum ama öyle bir şey diyordu yani, tesadüfler dizisidir diyordu. Yani sabah kalkarsın işte, günaydın, güzel bir gün geçirirsin vesaire. Bir bakırsın keyiflisin, bir bakırsın keyifsizsin. Çok keyiflisin, telefonla bir şey gelir, sinirlenirsin. Birden değişik bir moda girersin. Ve o tesadüfler içerisinde hayatımıza çok güzel şeyler de girebilir bazen. Bizi yükseklere çıkartabilir, bazen acılar da duyabiliriz. Dolayısıyla hadi olsun, hadi olsun kafasında olunca manifestliyorsun. İşte bu Netflix'tir, Amerika filmleridir ya da işte Instagram'daki bu Reels'ler vesaire, fake olan hayatlardan ilhamlanaraktan, sözde imrenerekten ya da böyle bir kültür içerisine girdikçe bir bakıyorsun ki ben anımı yaşayamıyorum yani. Ve sonra ne oluyor? Bize çok güzel bir ders geliyor pandemi dönemi. Of. Gerçekten pandemi döneminde bence hepimiz çok güzel dersler çıkardık. Ben en büyük dersi Gence Erkol'dan aldım. Geçen yine tiyatrosuna gittim ama sık sık açıp dinlediğim bir şiiri vardır. Sesim gitti. Çünkü gerçekten çok duygulandığım bir şiir onun. O şiiri ben okumayacağım çünkü muhtemelen ağlarım okursam. Bırakırım buraya. Bugün Pazar şiiri Nazım Hikmet'in. 2 sene boyunca 65 yaş üstü olan insanlara dışarıya çıkma yasağı olduğu için sürekli içerideydi ve tam o yasağa çıktığı gün pazar gününe denk geliyordu ve dışarıya çıkıp bugün pazar deyip o şiiri okudu. Ve umarım hepimiz pazar günlerimiz olsun, diğer günlerimiz olsun, toprakla, güneşle, havayla, sevdiklerimizle bol bol zaman geçirelim. Diğer şeyler, her şey gelecek zaten ya. Hani biz çalışıyoruz zaten. Hani bir şekilde olacak hayatımızda. Hadi olsun, hadi olsun. Bu kafaya girince gerçekten çoğu şeyi kaybediyoruz, göremiyoruz. Sonuca odaklanıyoruz. Sevgiler ve bu da tam pazar günü paylaşılacak bir podcast olduğu için umarım güneşli günde dinlersiniz. Bay bay.
Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldanmadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben. Bahtiyarım.